5. Ayrım Sayfa 45 Gecenin Kutsal Karanlığı Michael Connelly Boş 5. Bölüm San Fernando Adliyesi ile Boş'un dosya işlerini hallettiği eski nezaret arasında sadece bir blok vardı. Elindeki arama emrinin verdiği sevinçle hızlı adımlarla bu mesafeyi kat etti. Yargıç Atticus Finch Landry odasında belgeyi okumuş, Boş'a formalite icabı birkaç soru sorduktan sonra emri imzalamıştı. Boş böylelikle arama yapma ve nihayetinde kurşunu bulup faili tutuklayarak bir başka soruşturmayı daha kapama yetkisini almıştı. Kestirmeden kamu hizmetleri binasının bahçesinden geçerek eski nezarethanenin arka kapısına doğru ilerledi. Asma kilidin anahtarını çıkardı, devam eden vakaların dosyaları buradaki çelik raflarda saklanırdı. Boş kapıyı kilitlemediğini fark edince kendine kızdı. Hem kendi kurallarını hem de teşkilatın protokollerini ihlal etmişti. Dosyalar her daim kilit altında tutulmak zorundaydı. Ayrıca boş masasının üzerindeki dosyalara da zarar gelsin istemezdi. Arama emri çıkarmak için 40 dakikalığına hemen bitişikteki adliyeye gittiği esnada bile. İki dosya kutusu istifinin üzerine yerleştirilmiş eski bir ahşap kapıdan ibaret derme çatma masasının başına geçip oturdu. Kapalı dizüstü bilgisayarının üzerindeki bükülmüş ataşı anında gördü. Ataş'a dikkatle baktı, onu oraya o koymamıştı. Unutmuşsun. Boş başını kaldırdı. Geçen gece Hollywood şubede rastladığı kadın dedektif soruşturma dosyalarıyla dolu rafların arasındaki eski sedirde oturuyordu. Boş hücreye girerken kadın dedektif görüş açısı dışında kalmıştı. Zincirden asma kilit sarkan açık kapıya baktı. Bayard değil mi dedi. Delirmediğimi bilmek güzel. Kapıyı kilitledim sanıyordum. Kilidi kendim açıp girdim dedi Bayard. Kilit açmaya giriş. Güzel bir beceri. Bu arada biraz meşgulüm. Az önce bir arama emri çıkardım ve şüphelime fark ettirmeden nasıl uygulayacağımı bulmam gerek. Ne istiyorsun dedektif Bayard?
Ben de dahil olmak istiyorum.
Neye? Daisy Clayton soruşturmasına. Boş Bayard'ı bir süre süzdü. Çekici. 30'larının ortalarında omuzlarına dökülen güneşte açılmış kahverengi saçlı. Zayıf, atletik yapılı, sivil kıyafet giymişti. Geçen gece üzerinde onu daha ürkütücü gösteren iş kıyafetleri vardı. LAPD'de ofis sekreteri muamelesi gördükleri için kadın dedektiflerin üniforma giymeleri zorunluydu. Bayard yanık tenliydi. Gece vardiyasında çalışan biri için alışılmadık bir durum. Hepsinden önemlisi ve Boş'u en çok etkileyense Hollywood dedektif bürosunun dosya dolaplarını karıştırırken kendisini şaşırtmasının üzerinden sadece 12 saat geçmesine karşın neyin peşinde olduğunu anlamasıydı. Eski ortağın Lucy ile konuştum dedi Bayard. Bana izin verdi. Ne de olsa Hollywood şubenin vakası. Öyleydi. Ta ki SCB dosyayı devralana kadar dedi Boş. Yetki artık onlarda, Hollywood'da değil.
Peki senin yetkin ne? LAPD'den ayrılmışsın. San Fernando şehriyle de bir alakası var gibi görünmüyor.
Boş son 3 yıldır San Fernando Emniyetinde yedek memur olarak görev yapıyordu. Büyük oranda faili meçhul vakalar üzerinde çalışmaktaydı. Cinayet, tecavüz, darp ama yarı zamanlı olarak. Burada epey özgürüm dedi Boş. Bu vakaların yanı sıra kendi vakalarımla da ilgileniyorum. Daisy Clayton'ınki de kendi vakalarımdan. Kazanılmış hak diyelim. Benim yetkim de bu işte.
Hollywood şubede elimde 12 kutu dolusu şantaj kartı var dedi Bayard.
Boş başıyla onayladı, daha da etkilendi. Bir şekilde Hollywood'a ne için gittiğini tam olarak çözmüştü. Bayard'ı süzerken teninin tamamen güneş yanığı olmadığına kanaat getirdi. Melezlik vardı. Muhtemelen yarı beyaz yarı Polinezyalıydı.
El ele verirsek iki gecede altından kalkarız bence dedi Bayard.
İşte teklif gelmişti. Soruşturmaya dahil olmak istiyordu ve Boş'a aradığı şeyi vermeyi vaat ediyordu. Şantaj kartlarından bir şey çıkmayabilir dedi. Gerçek şu ki soruşturmadan ümidimi kesmeye başladım. Kartlarda bir ipucu olduğunu umuyordum.
Şaşırdım doğrusu, dedi Bayard. Asla pes etmeyen bir adam olduğunu duymuştum. Eski ortağın inatçı dedi senin için. Boş buna ne karşılık vereceğini bilemedi, omuz silkti. Bayard ayağa kalkıp rafların arasından boşa doğru yürüdü. Bazı geceler olaylı, bazı geceler olaysız geçer dedi. Bu gece kartları karıştırmaya başlıyorum. Her boş kaldığımda özellikle aramam gereken bir şey var mı? Boş durakladı fakat bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Bu kadına ya güvenecekti ya da onu dışarıda bırakacaktı. Minibüsler dedi. İş minibüslerine kimyasal taşıyan adamları arayabilirsin belki.
Minibüs mü? Daisy'yi taşımak için mi, dedi Bayard.
Her şey için.
Dosyada adamın onu evine ya da bir motele götürdüğü yazıyordu. Küvetli bir yere, çamaşır suyuyla yıkamak için.
Boş başını iki yana salladı. Hayır, küvet kullanmadı, dedi.
Bayard boşa baktı, bekledi. Bunu nasıl bildiğini sormadı.
Boş sonunda pekala, gel benimle, dedi.
Yerinden kalktı, onu hücreden çıkarıp arka kapıya götürdü. Oradan da kamu hizmetleri avlusuna çıkardı.
Dosyaya ve fotoğraflara baktın, doğru mu, dedi.
Evet, dedi Bayard, her şey dijitalleştirilmişti.
Avluda yürüdüler. Avlu etrafı duvarlarla çevrili, geniş bir alandı. Arka duvarda sınırları birbirinden alet edevat rafları ve tezgahlarla ayrılmış, belediyenin teçhizat ile vasıtalarının bakımının yapılıp onarıldığı 4 bölme yer alıyordu. Boş, Bayard'ı bunlardan birine yönlendirdi. Cesetteki izi gördün mü?
Asepi'yi mi?
Evet, ama yanlış yorumlamışlar. İlk dedektifler o iple kuyuya inmiş ve çıkamamışlar.
Tezgahlardan birine giden boş raflardan birine uzandı. Mavi kapaklı büyük saydam bir plastik varil aldı, Bayard'a uzattı.
95 litrelik bir kap, dedi boş. Daisy 1.57 boyunda 47 kiloydu. Ufak tefekti yani. Katil onu bunlardan birine koyup içini çamaşır suyuyla doldurdu. Küvet kullanmadı.
Bayard leğeni inceledi. Boş'un açıklaması mantıklıydı ama kanıtı yoktu.
Bu bir teori sadece, dedi.
Teori değil, dedi Boş.
Leğeni yere koyup kapağını açtı. Ardından yukarı kaldırıp içini görebilsin diye Bayard'a çevirdi. Elini daldırdı. Üreticinin tabana damgalanmış mührünü gösterdi. Mühür 5 santim çapında bir çemberdi ve ortasında hem yatay hem dikey olarak ASP harfleri vardı.
ASP dedi, American Storage Products ya da American Soft Plastics. Aynı şirket, 2 isim. Katil onu bunlardan birinin içine koydu. Küvete ya da motele ihtiyacı yoktu. Tek gereken bunlardan biri ve bir minibüstü.
Bayard leğenin içine uzanıp üretici mührünün üzerinde parmağını gezdirdi. Boş dedektifin de kendisiyle aynı sonucu çıkardığını biliyordu. Leğenin alt tarafına damgalanan logo iç tarafta bir kabartı oluşturmuştu. Eğer Daisy'nin cildi kabartıya baskı uyguladıysa logonun izi çıkardı.
Bayard elini çekip boşa baktı. ''Bunu nasıl çözdün?'' diye sordu.
''Onun gibi düşündüm.'' dedi Boş.
Dur tahmin edeyim, bunların izleri sürülemiyor değil mi?
Gardena'da imal edilip 4 bir yandaki mağazalara sevk ediliyorlar. Bazı ticari hesaplara doğrudan satışları var ama bireysel satışlar dedin mi kayıt yok. Ülkedeki tüm Target ve Walmart'lardan satın alabilirsin.
Kahretsin.
Aynen.
Boş varilin kapağını kapadı, raftaki yerine koymaya hazırlanıyordu.
Onu alabilir miyim diye sordu Bayard.
Boş dedektife döndü. Yerine yenisini koyabilirdi ve Bayard da başka bir yerden aynısını temin edebilirdi aslında.
Boş bunun onu ortaklığa çekmek için bir hamle olduğunu düşündü. Boş eğer ona bir şey verirse bu birlikte çalıştıkları anlamına gelirdi. Leğeni uzattı.
Senin olsun, dedi. Teşekkür ederim.
Bayard kamu hizmetleri avlusunun açık kapısına baktı.
''Tamam öyleyse bu gece şantaj kartlarına başlıyorum.'' dedi.
Boş başını salladı. ''Neredeydiler?''
''Depoda.'' dedi Bayard. ''Onları kimse atmak istememiş.''
''Aklıma gelmişti zekice.''
''Onları dosya dolaplarında bulsaydın ne yapacaktın?''
''Bilmem. Herhalde büroda oturup bakabilir miyim diye maniden izin isterdim.''
''Sadece cinayetin işlendiği gün veya haftanın kartlarına mı bakacaktın ya da ayın?''
Hayır, hepsine bakacaktım, ne kadar varsa. Bunu yapan adamın birkaç yıl önce ya da bir yıl sonra kartlara işlenmediği ne malum?
Bayart başını salladı. Altına bakılmadık taş kalmayacak, anladım.
Fikrin değişti mi? Çok fazla emek ister.
Değişmedi.
Güzel. Pekala, ben gidiyorum. Belki başlamak için karakola erken bile gidebilirim.
İyi avlar, uğramaya çalışırım ama uygulanmayı bekleyen bir arama emrim var.
Doğru.
Eğer bir şey bulursan beni ara.
Boş elini cebine soktu, üzerine cep numarası yazılı bir kartvizit çıkardı.
Anlaşıldı.
Bayard iki tarafındaki girintili tutacaklardan kavradığı valili önünde tutarak uzaklaştı. Boş onu izlerken Bayard ani bir U dönüşüyle geri geldi.
Lucy Soto Daisy'nin annesini tanıdığını söyledi dedi. Bu vakayla o yüzden mi ilgileniyorsun?
Öyle de denebilir dedi Boş.
Peki kadın nerede, onunla konuşmak istersem diye hani?
Benim evimde. Onunla istediğin zaman konuşabilirsin.
Onunla birlikte mi yaşıyorsun?
Benim yanımda kalıyor geçici olarak. 8620 Woodrow Wilson.
Tamam, anladım.
Bayard dönüp uzaklaştı. Boş onun gidişini izledi. Dedektif bu kez geri dönmedi. 6. Bölüm. Boş arama emrini almak ve faili meçhul hücresini kapayıp kilitlemek için nezarethaneye geri döndü. Ardından First Street'i geçip otoparktaki yan kapıdan SFPD dedektif bürosuna girdi. Birimin iki tam zamanlı dedektifi masalarının başındaydı. Bella Lourdes, boş soruşturmalarını yürütmek için sokağa indiğinde çoğunlukla eşleştiği kıdemli dedektifti. Becerilerini ve katılığını gizleyen yumuşak, anaç bir ifadesi vardı. Oscar Lewis'in Lourdes'ten daha yaşlıydı ama dedektif birimine sonradan katılmıştı. Masa başında oturmaktan göbek yapmıştı ve rozetini belinde taşımak yerine narkotikler gibi boynundaki zincire asıyordu. Çünkü rozet ancak bu şekilde görünüyordu. Ekibin üçüncü üyesi Danny Sisto ise ortalarda yoktu. Boş yüzbaşı Trevino'nun ofisine baktı, kapı açıktı. Komiseri masasının başında buldu. Yüzbaşı kafasını öndeki belgelerden kaldırıp Boş'a baktı.
''Nasıl gitti?'' diye sordu Trevino.
Boş arama emrini göstermek için havaya kaldırdı. İmzalanıp mühürlendi dedi. ''Nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşmak için herkesi harekat odasına çağırayım mı?''
''Evet, Bella ile Oscar'ı çağır. Sisto olay yerinde olduğundan gelemeyecek.'' Devriyeden birini ayarlarım.
Peki ya LAPD?
Önce işin iç yüzünü anlayalım. Ben Footy ile arayıp bizzat konuşurum.
Trevino konuşurken devriye ofisini aramak için telefonu eline aldı. Boş odadan çıktı ve arama emrini göstererek Lourdes ile Luzon'a hareket odasına gelmelerini işaret etti. İçeri girdi, malzeme masasından sarı yapraklı bir not defteri aldı ve oval toplantı masasının ucuna oturdu. Sözde harekat odası aslında çok amaçlı bir salondu. Eğitim dersleri ve öğle yemekleri için kullanılmasının yanı sıra acil durum komuta merkezi olarak zaman zaman da dedektif ekibiyle, yani beşiyle birden, soruşturmalarda strateji üretmek amacıyla kullanılıyordu. Boş oturdu, kendi yazdığı muhtemel sebep kısmını tekrar okuyabilmek için kapak sayfasını çevirdi. 14 yıllık bir cinayet vakasından ilham almıştı. Kurban köpeğini gezdirmek için Pioneer Park'a götürürken başının arkasından vurularak öldürülen 52 yaşındaki Cristobal Vega'ydı. Deneyimli bir çete üyesi olan Vega, San Fernando Vadisi'ndeki en eski ve en acımasız çetelerden Vario San Fer 13'te sözü geçen biriydi. Onun ölümü San Fernando kasabasında şok etkisi yaratmıştı. Çünkü Cristobal Vega komşular arasındaki tartışmaları çözen, yerel kilise ve okullara yüklü bağışlar yapan ve hatta tatillerde muhtaçlara yiyecek sepetleri dağıtan biri olarak insanların gözünde manevi baba statüsü kazanmıştı. Bu 30 yılı aşkın bir süredir devam eden gangster hayatını gizleyen iyi adam maskesiydi. VSF'de son derece gaddar biri olarak nam salmıştı ve Murda amca lakabıyla tanınıyordu. Daima iki korumayla dolaşıyor, Sanfer'in bölgesinde nadiren uzaklaşıyordu. Çünkü VSF'nin lideri olmasından ve diğer çetelerin bölgelerine şiddetli saldırılar planlamasından dolayı civar çetelerce katli vacip ilan edilmişti. Mineland Boys onu öldürmek istiyordu. Pacas onu öldürmek istiyordu. Pacoima Flats onu öldürmek istiyordu. Tüm çeteler onu öldürmek istiyordu. Murda amcanın öldürülmesinin bir diğer şaşırtıcı yanı da Vega'nın sokakta yalnız yakalanmasıydı. Eşofmanının belinde tabancası vardı ama görünüşe bakılırsa şafaktan kısa süre sonra kale gibi evinden çıkıp köpeğini parka götürecek kadar kendini güvende hissetmişti. Ama parka ulaşamamıştı. Parka bir blok uzaklıkta kaldırımda yüzüstü bulunmuştu. Tetikçisi arkasından o kadar sessiz yaklaşmıştı ki Vega belindeki tabancayı çekecek fırsat bulamamıştı. Vega bir gangster ve katil olmasına karşın SFP'di onun cinayetini başta oldukça yoğun soruşturmuştu. Fakat hiçbir görgü tanığı bulunamamıştı ve olay yerindeki tek kanıt otopsi sırasında kurbanın beyninden çıkarılan 38 kalibrelik mermiydi. Bölgedeki hiçbir çete saldırıyı üstlenmemişti. Vega'nın ölümüne sevinen ya da üzülen duvar yazılarından da cinayetin hangi çetenin işlediğine dair bir ipucu çıkmamıştı. Failler bulunamamış ve dosyayı her yıl kontrol etmekle görevlendirilen dedektifler pek çaba sarf etmemişlerdi. Belli ki bu vakada kurbanın ölümü toplum için bir kayıp olarak görülmemişti. Dünya Murda amca olmadan da idare edebiliyordu. Fakat boş faili meşhur dosyaları incelerken bu vakaya denk geldiğinde farklı bir yaklaşım benimsedi. Eskiden beri ya herkes önemlidir ya da hiç kimse önemli değildir ilkesine göre hareket etmişti. Bu inanışa göre her vaka ve her kurban için elinden geleni yapmalıydı. Murda amcanın lakabını VSF'nin ölümcül işlerini yerine getirmedeki hevesinden alması, Boş'u onun katilini bulma arzusundan alıkoymuyordu. Boş'un kitabında öyle şafakta bir adamın arkasından sinsice yaklaşarak beynine kurşun sıkıp sonra da zamanın gölgelerinde sırra kadem basmak yoktu. Dışarıda bir katil vardı. O olaydan sonra tekrar öldürmüş de olabilirdi, tekrar öldürebilirdi. Boş artık onun peşindeydi. Ölüm saati çeşitli etkenlere göre tespit edilmişti. Vega'nın eşi kocasının altıda kalktığını ve köpeği 20 dakika sonra kapıdan dışarı çıkardığını söylemişti. Adli tabip cinayet saatini 100 dakikalık bir aralığa 6.20 ile cesedi parkın yakınlarında bir mahalle sakini tarafından bulunduğu 8'e kadar daraltabilmişti. Dedektifler mahallede kapı kapı dolaşıp herkese sormalarına rağmen silah sesi duyan tek bir vatandaş çıkmamış, katilin silahında susturucu kullanmış olabileceği sonucuna ulaşılmıştı. Ya da mahalleli polisle işbirliği yapmak istememiş de olabilirdi. Eski soruşturmaların delil, tanık, olay yeri kaybı gibi pek çok eksisi olmakla birlikte zaman unsuru faydalı da olabiliyordu. Boş her daim zamanı kendi lehine çevirmenin yollarını arardı. Cristobal Vega soruşturmasında cinayetten bu yana geçen 14 yılda çok şey olmuştu. VSF bünyesindeki gangsterlerin çoğu ve rakipleri cinayet dahil çeşitli suçlardan hapse girmişti. Bazıları kendine çeki düzen verip eski hayatlarıyla bağlarını koparmıştı. Boş bunlara odaklandı. Veri tabanı aramalarıyla SFPD ve civardaki LAPD şubelerindeki çetelerle, mücadele birimlerinden memurlarla yaptığı konuşmalardan yola çıkarak iki liste oluşturmuştu. Hapisteki gangsterler ve suç dolu hayatlarından eline eteğini çekenler. Geçtiğimiz yılda defalarca cezaevine gitmiş, çete bağlantılarını ardında bırakan adamların evlerine ve iş yerlerine onlarca ziyaret düzenlemişti. Her sohbeti görüşmeye gittiği adamın koşullarına uydurmuştu. Ama her seferinde lafı bir şekilde Cristobal Vega'nın çözülemeyen cinayetine getirmişti. Çoğu sohbetten eli boş dönmüştü. Şahıslar ya sessizlik yeminine sadık kalmışlardı ya da Vega cinayetiyle ilgili gerçekten bir şey bilmiyorlardı. Gel gelelim bilgi kırıntıları mozaiği oluşturmaya başlamıştı. Aynı çetenin üyelerinden 3'ten fazla inkar duyduğunda o çeteyi şüpheli listesinden çıkarmıştı. En nihayetinde Sanfer'in rakiplerinin tamamını listeden silmişti. Bu çıkarımlar kesin olmamakla birlikte dikkatini Vega'nın çetesine yöneltmesine yetmişti. Boş nihayet Los Angeles'ın doğusunda yer alan Alhambra'da indirimli bir ayakkabı mağazasının arka otoparkında turneyi gözünden vurmuştu. Burası vaktiyle öttüğü çöplükten uzakta stok mal yöneticisi olarak çalışan ve eski Sanfer üyesi Martin Perez adındaki adamın çalıştığı mağazaydı. 41 yaşındaki Perez çeteyle bağlantısını 12 yıl önce koparmıştı. Çetelerle mücadele biriminin istihbarat dosyalarında adı 16 yaşından beri Sanferlerin azılı üyelerinden biri olarak geçse de birkaç kez tutuklanıp hiç hüküm giymediği bu hayattan kurtulmuştu. Hiç hapse girmemişti, sadece şehir hapishanesinde birkaç gün geçirmişti. Boş'un incelediği dosyalarda çete için faaliyet gösterdiği yıllarda Perez'in vücudunun büyük bölümünü süsleyen dövmelerin renkli fotoğrafları yer alıyordu. Bu dövmelerden biri de boynundaki "Huzur içinde yat Murda amca" yazısıydı. Ki bu da onu Boş'un konuşmak istediği adamların en başına koymuştu. Boş mağazanın otoparkında beklerken saat 3 molası sırasında Perez'in sigara içmek için dışarı çıktığını gördü. Dürbünle Perez'in boynundaki dövmeye bakıp hala taşıdığını teyit etti. Mola saatini not edip oradan uzaklaştı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 57.